Ayrım 11, sayfa 125. Mallory birkaç saniye durdu ve aniden bir şeyi hatırlamış gibi. Unuttum, özür dilerim. Cady bugün öğleden sonra evde olacak. Şeyi yapamam, yani daha iyi olan, demek istediğim, Dermot'u hemen arayamayacağım. Uygun anı beklemek zorundayım. Peki bugün yapacak mısın? Evet, evet, tabii ki. Sadece doğru zamanı beklemem gerekiyor. Onunla konuşur konuşmaz seni arayacağım. Carney arkadaşının gözlerinin içine baktığında yıkılmakta olan bir hayatın korkusunu gördü, başını salladı. Gitmeden önce bir soru daha. Justin'e iç çatışmalarla ilgili konuşmasını söylediğini duydum. Bunun ne anlama geldiğini merak ediyorum. Mallory kaşlarını hafiften çatarak, "Çok şey kaçırmadın," dedi. "Çatışma, bölünme bir şey içindeki ikilik anlamına gelir. İçimizdeki savaşları anlatmak için bu kelimeyi kullanıyorum. Jack'le ve Heidi gibi mi?" Evet, ama bunun da ötesinde bir şey. İnsanların iç dünyaları çatışmalarla doludur. Bu bizim ilişkilerimizi şekillendirir, kızgınlıklar yaratır ve hayatlarımızı mahveder. Bir örnek ver. Yüzlerce örnek verebilirim. Mesela en büyük çatışma kendimizi görme şeklimiz ve başkalarını görme şeklimiz arasındadır. Örneğin biz tartışıyor olsak ve sen bana bağırsan, bunun sebebinin senin öfkeni kontrol edememen olduğunu düşünürüm. Fakat ben sana bağırsam, bunun sebebini kendi öfke kontrolsüzlüğüm değil, senin kışkırtman olarak görürüm. Bağırmamın uygun bir tepki olacağı ve senden kaynaklanan bir şey. İlginç. İkimiz de benim sorunlarıma, benim durumumun ama senin sorunlarına kişiliğinin sebep olduğunu düşünecek kadar köşeye sıkışmış görünüyoruz. Bu problem yaratıyor. Benim her şeyi kendi bildiğim gibi yapmak istemem mantıklı gibi görünürken, senin her şeyi bildiğin gibi yapmak istemen çocukça görünüyor. Ben daha iyi hissettiğim, sen daha iyi davrandığın zaman daha iyi bir gün olacak. Ben her şeyi olduğu gibi görüyorum, sen her şeyi mantığının çarpıttığı şekliyle görüyorsun. Anlıyorum. Bu yalnızca başlangıç, konunun yalnızca girişi. Akıl ikilemler ve çelişkiler yığınıdır. Başkalarının güvenini kazanmak için yalan söyleriz. Gerçek kişiliğimizi birileriyle yakınlaşmak için gizleriz. Mutluluğu yakalamak için mutluluğu kaçıran tercihler yaparız. Haksız olduğumuz zamanlarda haklı olduğumuzu göstermek için olağanüstü çaba gösteririz. Programının içeriğine kendisini kaptıran Mallory heves ve heyecanla anlatıyordu. Bu sıkıntılı durumun ortasında bile aklını buna verebiliyordu. Kişisel bir acı kaynağından bahsettiğin izlenimine kapıldım, dedi Carney. Genel durumlardan değil. Mallory yavaşça başını salladı. Bir bedende yaşayan iki insanın verdiğinden daha büyük acı olamaz. 16. Bölüm. Başlangıcın sonu. Garney'nin içinde kötü bir his vardı. Mallory'nin Walnut Crossing'e ilk ziyaretinden beri bu his gelip gidiyordu. Şimdi bu hissin gerçek bir suçun açıklığını özlemesinden kaynaklandığını sıkıntıyla fark etti. Taranacak ve incelenecek, ölçülecek ve raporu yazılacak bir olay yeri, analiz edilecek ve tanımlanacak parmak izleri, ayak izleri, saçlar ve dokular, sorgulanacak tanıklar, yerleri belirlenecek şüpheliler, tespit edilecek tanıklar, soruşturulacak bağlantılar, bulunacak bir silah, balistik mermiler. Daha önce yasal açıdan bu kadar karışık bir sorunla, önünde normal prosedürleri uygulamasına bu kadar engel varken kendisini böylesine heba etmemişti. Enstitüden kasabaya giden dağ yolunda Mallory'nin birbiriyle savaşan korkularını düşündü. Bir yanda kötü niyetli bir takipçi, diğer yanda müşterileri kaçıracak polis müdahalesi. Mallory'nin ilacın hastalıktan daha kötü olabileceğine dair inancı, durumun böylesine belirsiz kalmasına sebep oluyordu. Mallory'nin söylediğinden daha fazlasını bilip bilmediğini merak etti. Çok eskiden yaptığı, şu anki tehdit ve ima dolu sözlerin sebebi olabilecek bir şey biliyor muydu? Doktor Jekyll, Bay Hayden'in ne yaptığını biliyor muydu? Mallory'nin bir bedende savaşan iki kişi hakkındaki konuşması, Garney'nin ilgisini başka sebeplerden dolayı çekmişti. Kendisinin yıllar boyu algıladığı ve sabıka fotoğrafı sanatında kullandığı şeyin bir yansıması gibiydi. Ruhun bu şekilde bölünmesi genellikle yüze yansır ve en çok gözlerde belirgindir. Zaman içerisinde bir yüzde saklı iki yüz görmüştü. Bu olayın en rahat gözlemleneceği yer fotoğraflardı. Yapmanız gereken tek şey bir kağıtla bunun ortasından her seferinde yalnızca bir göz görünecek şekilde yüzün bir yarısını kapatmaktı. Ardından sağ tarafta gördüğünüz kişinin karakterini ve sol tarafta gördüğünüz kişinin karakterini bir kağıda yazınca iki tanımın birbirinden çok farklı olduğunu görmek hayret vericiydi. Yüzün bir yarısında görünen kişi huzurlu, toleranslı ve akıllı, diğer yarısında görünen kişi ise öfke dolu, soğuk ve düzenbaz olabilirdi. Boş bakışların arasından cinayete götüren bir kinin fışkırdığı yüzlerde bu kin gözlerin bir tanesinde mevcutken diğerinde bundan eser olmazdı. Belki de gerçek hayatta beynimiz bu iki ayrı gözdeki özellikleri birleştiriyor ve ortalama olanı sunuyor, aralarındaki fark ise görünmez oluyordu. Ama fotoğraflarda bunu fark etmemek çok zordu. Garnier kitabının kapağında Mallory'nin bir fotoğrafı olduğunu hatırladı. Eve varınca gözlerine yakından bakmayı aklının bir köşesine not etti. Aynı zamanda Madeline'in buz gibi bir tavırla bahsettiği Sonya Reynolds'ı araması gerektiğini de hatırladı. Arabayı Peony'nin birkaç kilometre dışında yolu Esopus nehrine ayıran kuru otlarla ve çakıllarla dolu boş patikaya çekti ve telefonunu çıkarıp Sonya'nın galerisinin numarasına girdi. 4 kez çaldıktan sonra Sonya'nın dilediğince uzun bir mesaj bırakmaya davet eden yumuşak sesini duydu. ''Sonya, ben Dave Garney. Sana bu hafta için bir portre sözü verdiğimi biliyorum. Onu cumartesi günü getirmeye çalışacağım ya da en azından sana bir örneğini çıkarabileceğin kopyasını e-posta yoluyla göndereceğim. Neredeyse bitti fakat ben tam olarak tatmin olamadım.'' Duraksadı ve sesinin çekici kadınlarla konuşurken olduğu ve Madeline'in de bir kez söylediği gibi birkaç ton inceldiğini fark etti. Boğazını temizleyip devam etti. Bu sanatın temelinde karakter yatıyor. Ben de bunun üzerinde çalışıyorum. Bu biraz zaman alıyor. Hatta bir ses duyuldu ve Sonya nefes nefese kalmış bir şekilde konuşmaya girdi. David, buradayım. Telefona yetişemedim fakat söylediklerini duydum. Bunu iyi bir şekilde yapmak istemeni kesinlikle anlıyorum. Ama cumartesi getirirsen gerçekten çok iyi olur. Çünkü pazar günü bir festival var. Galeri trafiği çok yoğun. Deneyeceğim. Akşama doğru olabilir. Harika. 6'da galeriyi kapatıyorum. Fakat bir saat daha kalıp çalışıyor olacağım. O sırada gelebilirsin. Konuşmak için de zamanımız olur. Sonya'nın ses tonunun her konuşmaya bir seks teklifi havası katması onu etkiliyordu. Tabii ki duruma saçma bir şekilde anlam ve hayal gücü kattığını biliyordu. Aynı zamanda aptalca davrandığını da. Kendi kendisine saat 6 iyi fikir dediğini duydu. Fakat Sonya'nın ofisinin çalışma ortamından çok geniş koltukları ve peluş halılarıyla samimiyet kurulabilecek bir oda olarak döşenmiş olduğunu hatırlayıverdi. Telefonu torpido gözüne geri koydu ve Yeşil Vadi'yi seyretmeye koyuldu. Her zamanki gibi Sonya'nın sesi kafasındaki düşünceleri alt üst etmişti. Aklı dağınıktı. Sonya'nın sıcacık ofisi, Madeline'in huysuzlukları, bir kişinin düşüneceği sayıya başka birisinin bilmesini imkansız olması, boyanmış bir gül kadar kırmızı kan, bir randevumuz var Bay 658, Cardibis, yanlış posta kutusu, Mallory'nin polisten korkması, toplu katliam yapan lanet olası Peter Piggott, genç ve sevimli Justin, zengin de orta yaşlı Caddy, Dr. Jekyll ve Bay Hyde ve daha birçok şey. Ritimsiz ve sebepsiz, tekrar tekrar. Dere tarafına bakan yolcu koltuğunun camını indirip arkasına yaslandı ve gözlerini kapattı. Dere yatağından akan suyun sesine odaklanmaya çalıştı. Birisi şoför koltuğunun camını tıkladı. Başını kaldırınca karşısında güneş gözlüğü takmış, eyalet polisinin sert, yuvarlak kenarlı şapkasının gölgesi yüzüne vurmuş, ifadesiz görünen kare bir surat gördü. Camı indirdi. ''Her şey yolunda mı efendim?'' Bu cevap bekleyen bir sorudan çok tehdit kokan bir cümleydi. ''Efendim'' kelimesinde kibarlıktan ziyade bir abartı vardı. ''Evet, teşekkür ederim. Sadece birkaç dakika için gözlerimi dinlendiriyordum.'' Göstergenin üzerindeki saate baktı. 15 dakika geçmiş olduğunu gördü. ''Nereye gidiyorsunuz efendim?'' ''Walnut Crossing.'' ''Anlıyorum. Bugün herhangi bir şey içtiniz mi efendim?'' ''Hayır memur bey, içmedim.'' Adam başını salladı ve arabayı inceleyerek geri gitti. Görüntüsüne aykırı olarak tek görünen yeri olan ağzının aşağılar bir havası vardı. Garney'in içmedim demesini bir inkar olarak görüyor ve birazdan içtiğine dair bir kanıt bulacağını düşünüyordu. Arabanın arkasına, ardından yolcu koltuğuna, öne doğru ve sonunda yeniden Garney'in yanına abartılı hareketlerle yürüdü. Uzun bir gözlem sessizliğinden sonra sıradan bir araç kontrolünden çok Harold Pinter'ın oyunlarından fırlamış gibi duran tehditkar sesle konuştu. ''Buraya park etmenin yasak olduğunu biliyor muydunuz?'' Garney hemen ''Bilmiyordum'' dedi. ''Yalnızca birkaç dakika durmak istemiştim.'' ''Ehliyet ve ruhsat görebilir miyim lütfen?'' Garney adamın istediklerini cüzdanından çıkarıp pencereden uzattı. Genelde böyle durumlarda çağrıştırdığı şeyler yüzünden New York polisi departmanı dedektif kartını çıkarma alışkanlığı yoktu. Ama adam arkasını dönüp devriye arabasına giderken olayda dengesizce bir kendini üstün görme ve orada gereksiz bir şekilde bekletilmesine sebep olmuş bir düşmanlık seziyordu. Cüzdanından isteksizce bir kart daha çıkardı. "Bir saniye memur bey, bu da size yardımcı olabilir." Polis temkinli bir şekilde kartı aldı. Garni adamın dudaklarının kenarındaki değişimi anında gördü. Bu değişim hiç de dostça değildi. Hayal kırıklığı ve kızgınlık karışımı bir değişimdi. Ehliyeti, ruhsatı ve kartı ilgisizce pencereden geri uzattı. "İyi günler efendim," dedi. Fakat ses tonu tam tersi mesaj veriyordu. Ardından aracına dönüp hızlı bir U dönüşü yaptı ve geldiği yöne geri gitti. Yapılan psikolojik testler ne kadar kaliteli olursa olsun diye düşündü Garni. Verilen eğitimin gerektirdiği özellikler ne kadar iyi olursa olsun, akademi eğitimi ne kadar sıkı olursa olsun, polis olmaması gereken polisler vardı. Örneğin bu olayda polisin açıkça işlediği vahşice bir suç yoktu ama içinde sert ve nefret dolu bir şey vardı. Garni bunu hissetmiş, yüzündeki çizgilerde görmüştü. Ve bu kişi bir süre sonra aynada kendi yansımasıyla çarpışacaktı. İşte o zaman fena bir şey olacaktı. Bu zaman içerisinde birçok insan alıkonacak ya da sonu kötü bitecek işlerle korkutulacaktı. Bu adam insanların polisleri sevmemesine sebep olan polislerden birisiydi. Belki de Meliri haklıydı. Takip eden 7 gün boyunca Catskills'in kuzeyine kış geldi. Garni zamanının çoğunluğunu çalışma odasında sabıka fotoğrafı projesi ve Cardibis olayı üzerinde çalışarak bu iki dünya arasında sürekli gidip gelerek Danny'nin tabloları düşüncesinden ve tüm bunların sebep olduğu içsel karmaşadan kaçmaya çalışarak geçirdi. En iyisi Madeline ile bu konuyu konuşup bu konuyu neden gün ışığına çıkarmaya karar verdiğini, gerçekte Bodrum'dan alıp gün ışığına çıkarmıştı ve neden olağanüstü sabrıyla kendisinin bir şey söylemesini beklediğini sormaktı. Ama bu soruyu sormak için yeterli isteği bir türlü hissedememişti. Bu yüzden bu sorunu kafasından çıkarıp Cardibis olayına döndü. En azından bu konuda kafa yorarken kendisini kaybolmuş gibi hissetmiyor, kalbi küt küt atmıyordu. Mesela sık sık enstitüyü son ziyaretinden sonraki akşamı düşünüyordu. Konuşulduğu gibi o gece Meliri onu evden aradı. GD güvenlik sistemlerindeki George Dermot'la konuştuklarını anlattı. Dermot tüm soruları yanıtlamaya hazırdı. Garni'nin yazmış olduğu sorular ama sonuçta kayda değer bir bilgi yoktu. Posta kutusu bir yıldır danışmanlık işini Hartford'dan Wishirley'e taşıdığından beri kendisi kullanıyordu. Daha önce hiçbir sorun özellikle yanlış adrese gelmiş bir çek ya da bir mektupla karşılaşmamıştı. Kutuyu açma izni olan tek kişiydi. Arbidis, Carbidis ve Mallory isimleri onun için hiçbir şey ifade etmiyordu. Enstitü hakkında hiçbir şey duymamıştı. Şirketteki başka birisinin kutuyu kullanma ihtimali olup olmadığı sorusu üzerinde ısrar edilince ise Dermot bunun imkansız olduğunu, çünkü şirkette başka çalışan olmadığını söyledi. Hassas veri tabanları olan şirketler için bilgisayar konsanlarına karşı güvenlik danışmanlığı yapıyordu. Söylediği hiçbir şey yanlış adrese gönderilmiş çek olayına ışık tutmadı. Garni'nin yaptığı internet araştırmaları da hiçbir işe yaramadı. Bulguları da onları farklı bir yere götürmüyordu. Gregory Dermot, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Fen Bölümü mezunuydu. Bilgisayar konusunda uzmandı. Ne kendisinin ne de GD Güvenlik Sistemleri şirketinin bugün ya da geçmişte bir dava, yargılama ya da kötü haberlerle ilgisi vardı. Kısacası pırıl pırıl bir işi olan pırıl pırıl bir insandı. Fakat bir kişi akıl sır erdirilemez bir şekilde onun posta kutusunu uygun görmüştü. Garni kendisine aklının almadığı soruyu tekrarlayıp durdu. Çeki geri göndereceği kesin olan birisine neden bir çek gönderilmesini isteyebilir? Bunu düşünmek dokuzuncu kez hiçbir şey bulamadığı bir çıkmaz sokağa onuncu kez yine bakmak gibiydi ve bu canını sıkmıştı. Ama yine de Danny'yi düşünmekten daha iyiydi. Mevsimin ilk gözle görülür karı Kasım ayının ilk cuması yağdı. Sabaha karşı hafiften yağarken birkaç saat içinde çoğaldı ve geceye kadar sürdü. Garni cumartesi sabahı kahvesini içerken solgun güneş doğrudan orman dolu dağlar arasından yavaşça yükseliyordu. Gece boyu hiç rüzgar esmemişti ve dışarıda avludan ambarın çatısına kadar her yerde karla kaplıydı. İyi uyuyamamıştı. Tam endişelere düğümlenmiş ve kendisi de aralarında kalmış gibiydi. Günün ağarmasıyla birlikte çözülenler arasında Sonya da vardı. Görüşmelerini son dakikada ertelemişti. Orada olacakların belirsizliği, kendisinin orada ne olmasını istediğine dair belirsizlik, bunu ertelemesine sebep olmuştu. Son bir haftadır yaptığı gibi içinde Deni'nin resimlerinin bulunduğu kurdeleli kutunun durduğu masayı arkasını dönüp odanın diğer tarafına oturdu. Karın görüntüsü aklına her zaman karın kokusunu getirirdi. Bir anlık refleksle kalktı ve Fransız kapılarını açtı. Havadaki keskin soğukla birlikte bazı hatıraları canlandı. Yollarda birikmiş kar, kar topu yapmaktan kızarmış ve acımakta olan elleri, ceketinin kollarından içeri girmiş birkaç parça buz, yere sarkan ağaç dalları, kapıda Noel süsleri, boş sokaklar ve yüzünü nereye dönse gördüğü parlaklık. Bu geçmişle ilgili çözemediği bir şeydi. Gözlerinin önünde sessizce, gözle görülemez, neredeyse orada yokmuş gibi durması. Gittiğini, artık var olmadığını bile düşünmeye kalkışabilirsin. Ardından kırmızı bir sülüm kuşu misali, bir ses, renk ve hareket patlamasıyla gürülder ve o kadar canlıdır ki. Karın kokusu çevresini sarsın istedi. Kapının arkasındaki çiviye asılı ceketini alıp giydi ve dışarı çıktı. Kar ayağındaki gündelik ayakkabılar için çok derindi ama onları değiştirmek istemedi. Gözlerini kapatıp derin nefes alarak havuza doğru yürüdü. Daha 100 metre yürümüştü ki mutfağın kapısının açılıp Madeline'in kendisine seslendiğini duydu. ''David, geri gel!'' Arkasını döndüğünde onun yüzüne bir panik ifadesiyle kapıdan çıktığını gördü. Cevap verdi. ''Ne oldu?'' ''Acele et!'' dedi. ''Radyoda söylüyorlar, Mark Mallory ölmüş.'' ''Ne?'' ''Mark Mallory ölmüş, şu anda radyoda, öldürülmüş.'' Yeniden içeri koştu. Garney nefesinin daraldığını hissederek ''Tanrım'' dedi. Eve koşup karla kaplı ayakkabılarını çıkarmadan mutfağa girdi. ''Ne zaman olmuş?'' ''Bilmiyorum, bu sabah, dün gece, bilmiyorum, söylemediler.'' Radyoya kulak verdi. Hala açıktı ama sunucu diğer haberleri geçmiş, batan bir bankayla ilgili bir şeyler söylüyordu. ''Nasıl? Söylemediler. Yalnızca bunun açıkça bir cinayet olduğunu söylediler. Başka bir bilgi vermediler mi?'' ''Hayır. Evet, enstitü hakkında bir şey. Olay orada olmuş. Mallory Ruhani Yenileme Enstitüsü, Pione, New York, polisin olay yerinde olduğunu söylediler. Bu kadar mı? Sanırım ne kadar kötü.'' Allak bullak olmuş bir halde yavaşça başını salladı. ''Ne yapacaksın?'' diye sordu Madeline. Hızlıca biri sağır tüm seçenekleri eledi. ''Bu olaydan sorumlu polis memurunu Mallory ile olan ilişkinin konusunda bilgilendireceğim. Ondan sonra ne olacağı ise ona kalmış.'' Madeline başarısız ama iyi bir anlaşma yapmışlar gibi derin bir nefes aldı ve cesurca gülümsedi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler: Doktor Jackley, J-E-K-Y-L-L. Bay Hyde, H-Y-D-E. Esopus Nehri, E-S-O-P-U-S. Peter Pigott, P-E-T-E-R. P-I-G-G-E-R-T. Kedi, C-A-D-D-Y. Jackley, J-E-K-Y-L-L. Heidi, H-Y-D-E. Harold Pinter, H A R O L D, P I N T E R. Catskills, C A T S K I L L S. Cardibis, C-H-A-R-Y-B-D-I-S. Arbidis, A-R-Y-B-D-I-S.